Ayrım 3 Diriliş Mahşerin Galibi Cavit Kırcı Sayfa 26 Berk Cezveciyan durdu, yutkundu, dudaklarını kımıldattı. İhtiyar yüzündeki çizgilerini, acı duygularını yaşadığını hissettirircesine kımıldattı. Gözlerini kıstı, başını eğdi. Ellerini ne yapacağını bilemeden birbirine bağladı. Yaşlılığın verdiği kamburunun içine iyice gömüldü. Ayaklarını birbirinin içine doğru çevirdi. Sağ omzunu istemsizce kaldırırken sol omzunu da istemsizce düşürdü. Tıslamalı birkaç nefes aldı. Pos bıyıklarının altındaki dudaklarını birkaç kez daha hareket ettirdi.
Biz vatanımıza ihanet etmedik kumandan.
Etmediniz mi? Etmediniz de ya Rus ordusunda olup da vatanımızı savunan kahraman Mehmetçiklere mermi sıkan soydaşlarınız neyin nesi? Ya yerli işbirlikçileriniz?
Utancımız kumandan.
Utancınızmış. İnsan olan utancını arasında barındırmaz.
Haklısınız kumandan.
İnsan olan utancını nasıl ki kendi bedeninde dahi istemezse ahalisinin de arasında istememelidir.
Bu bizim yanlışımız oldu. Bir de bizi bir dinleseniz kumandan. Çünkü yalnızca yanlış yapmadık, bazen de karşı koyamadık.
Laf bunlar. İsteseydiniz pekala onları dizginleyebilirdiniz.
İstedik ama olmadı.
Neyse, benim buraya gelmemdeki gaye başka.
Buyur kumandan.
Sizlerin her türlü yaptıklarınıza rağmen Ali Cenab Devletimiz Devleti Ali Osmani her türlü emniyetinize haiz olacak şekilde düzen ve tertip sağlayacaktır. Bu kahraman neferlerimin de yardımıyla bu harap köyü sizler için yaşanır hale getirmek için çabalayacağız.
Devletimizin büyüklüğü ve iyiliğinden hiçbir vakit tereddüt etmedik kumandan. Bu arada halen daha at sırtındasınız. Neden buyurmuyorsunuz? Varlığımız yok. Zira vatanımızı kaybettik ama siz Türklerden aşağı kalmaz bir misafirperverliğimiz ve hoşluğumuz vardır.
Tamam Berk Cezveciyan, indim işte.
Şöyle buyurun kumandan.
Köyde kaç kişi var?
Hepsi 112 kişi.
Çok değilmiş.
Çok kalmadılar.
Nasıl yani?
Çoktular ama çok kalmadılar. Çünkü çoğu yollarda öldü. Duymuşsunuzdur belki, bir aydır zor yolculuk yaptık bizler.
Devletimizin sizin sağ salim bu geçici tehcir bölgelerine erişmeniz için her türlü tedbir almış da Berk Cezveciyan. Niye öldünüz ki? Devletimize suç atmayın, ölüm de mukadderattır.
Bizler de inançlıyız kumandan, ölüm tabii ki mukadderattır. Kimisi bu mukadderatı cephede vatanı için savaşırken, kimisi başkalarına ait vatanları istila ederken, kimi rahat döşeklerinde, kimi acılar içinde yaşar. Benim kastettiklerimse kumandan, yollarda acıklı vaziyette ölenlerdi.
Bu sözlerden sonra durdum. Berk Cezveciyan'ın dinlemem gerektiğini düşündü. Öyle veya böyle tehciri ilk elden yaşayanlardan da o. Anlat bakalım Berk Cezveciyan.
Devletimiz bir karar aldı. Bunu karşıladık ama bir yanımız da mutluydu. Çünkü devletimiz bizim yerimizi değiştirdiğine göre bizi düşmanın insafına bırakmamaya karar vermişti.
Ya da sizin düşmanın yanında yer almanızı engellemeye çalışmıştı.
Biz bize sahip çıktılar diye düşündük. Ancak fark etmez. Neticede bizi sahiplenen devletimizdi. O bizi buralara getirmeyi münasip gördüğüne göre kararına uyduk, devletimize güvendik. Bizi önce Erzurum civarından alıp Mamuretül Aziz'e, sonra da Urfa'ya getirdiler. Ancak kumandan, iyi koruyamadılar. Mamuretül Aziz'e kadar emniyette geldik. Mamuretül Aziz'den sonra Urfa'ya doğru gelirken bazı aşiretlerin saldırısına uğradık.
Normal bir şey değil mi? Gerçi korumanız da vardı.
Vardı. Saldırıya uğramamız kısmen de normaldi. Zira ne yazık ki Müslüman tebaa ile aramıza kan girmişti. Fakat bir zaman sonra yalnızca aramıza kan girmediğini de anladık. Saldıranların bazılarının asıl amacının bize ait altınlarımızı ve paralarımızı almak olduğunu acı bir şekilde müşahede ettik kumandan.
Yalnızca altınlarınızı mı aldılar Berk Cezveciyan?
Bu da kim?
Ben Ohannis Cezveciyan, kumandan.
Niye bu kadar öfkelisin Elvacıyan?
Burada öfkeli olması gereken benim. Hayır kumandan, öfkeli olması gereken yalnızca sen değilsin. Öfkende sana hak veriyorum ama bizi de dinle ve anlamaya çalış kumandan. Bert Cezveciyan olanı biteni çok sade ve ancak bir ihtiyara yakışır şekilde anlatıyor. Oysa hakikatler başka kumandan. Bert Cezveciyan doğru söylüyor ama o kadar basit değildi yaşadıklarımız.
Peki Elveciyan, bir de seni dinleyelim.
Dinleyelim kumandan. Ne demişti sizin atalarınız? Ateş düştüğü yeri yakar. Bakalım onu dinledikten sonra.
Beni de dinleyin kumandan. Ben Kirkor Fasulyeciyan.
Evet kumandan, Kirkor'u da dinle.
Tamam Helvaciyan, önce sen anlat.
Anlatayım kumandan. Lakin dinleyecek idrakin olsa da katlanacak vicdanın olacak mı bilmem.
Sizin yaptıklarınızdan da mı vicdansız?
Bu gördüğün insanların yaşadıklarını bir dinle kumandan. Bert Cezveciyan olarak onları insaflıca dinlemeni tavsiye ediyorum. Daha doğrusu rica ediyorum.
Bakalım sen ne diyeceksin?
Tamam Elvaciyan, anlat.
Palu'yu geçmiştik.
Murat Suyu civarında baskına uğradık. Erzurum'da yanımda yetim büyüttüğüm kız kardeşim Anuş vardı. Erzurum'dayken köyümüzden Vanik Nalbantyan ile evlenecekti. Nalbantyan askere alındı. Muhtemelen buralarda bir yerlerde bizim ordumuzda nalbantlık yapıyor ve atlara nal çakıyor kumandan. Siz yaşadıklarınız ve duyduklarınızdan dolayı bizi hain olarak yaftalıyorsunuz. Ama içimizden Osmanlı ordusunda savaşanlar var kumandan. Neyse Anuş onu bekliyordu. Fakat harp Anuş'u beklemedi kumandan. Palu'yu geçmiştik dedim ya kumandan. Keşke geçmeseydik. Dağların arasında bir yerde eşkıyalar baskın verdi kumandan. Birkaç jandarma ile onlara karşı konulamadı. Biz mallarımızın gitmesine razıydık. Ama onlar içimizden Anuş'umu aldılar kumandan. Anuş'u birisi boğazından tutarak sürükleye sürükleye götürdü. Ellerimle onları durdurmaya çalıştım. Başaramadım. Askerlere kız kardeşimi kurtarın diye yalvardım. Onlar da çaresizdiler. Zaten iki tanesi ölmüştü. Yine de çabaladılar fakat nafileydi kumandan. Devletimizin, bak devletimiz diyorum kumandan, çabasını biz gördük. En azından biz devletimizden davacı değiliz. Beni burada bırakın diye yalvardım kumandan. Bırakın da kız kardeşimi arayayım ve o eşkıyalardan kurtarayım dedim. Fakat emir demiri keser misali askerler emir gereği beni bırakamadılar. O zaman dedim beni öldürün. Öldürmediler. Kendimi Murat'ın içine attım. O zaman da beni kurtardılar.
Askerler seni ölüme terk etmemişler. Vazifelerini yapmışlar.
Askerler tabii ki vazifelerini yaplar kumandan ama yapmasalardı daha iyiydi. Şimdi ilk fırsatta Anuş'u bulmak için Palu civarına dönmenin hesabını yapıyorum.
Bugün Anuş gibi nice hikayeler var Helvaciyan.
Ama devlet iradesinin olduğu yerde bu tür hikayeler nasıl olur kumandan? Kumandan, sizin kız kardeşinize böyle bir hadise olsa ne yaparsınız?
Sen anlat Fasulyeciyan.
Gördün mü kumandan? Bu denli yaşadığım acı hakkında fikir dahi edemeyecek kadar vicdanınızı susturdunuz. Benim ve benim gibilerin nice hikayeleri suskun halde kumandan.
Susmadım Helvaciyan, lafın sonunu bekliyorum. Konuşacaklarım olacak elbet. Anlat Fasulyeciyan. Bert Cezveciyan seni de dinlememi söylemişti. Ben köyün fakirlerindendim kumandan. Benim de Helvaciyan gibi yetimlerim vardı. Evde ben de dahil 6 nüfustuk, işim rençberlikti. İsmim de ürettiğim fasulyelerden dolayı dedelerimden miras olarak kalmış. Fasulyeciyan diye.
Evet bunlar teferruat, sen sadede gel.
Bir gün tarlamı sürüyordum, birisi geldi, kendisini tanıyordum. Aşkale civarındaki Ermeni köylerinden birinde yaşıyordu. Ben tarlada çift sürüyordum. Bu adam yani Aram Ekmekçiyan. Bir köylü gibi değil de bir şehir efendisi gibi giyinmiş halde yanıma geldi. Bana çift sürdüğüm öküzlerimden birini Ermeni davası için taşnak komitesine vermem gerektiğini söyledi. Neden diye sorduğumda Erzurum'da yapılan kongrede Ermenilerin bir kısmının Osmanlı yanında Cihan Harbi'ne girdiğini, bir kısmının da bu karara karşı çıktığını ve taşnakların da karşı çıkan tarafta olduğunu söyledi. Ona söylemedim ama ben Osmanlı yanında olmayı seçerdim. Çünkü Osmanlı bizim devletimizdi. Fakat Osman'ın yanında olmasam da veremem. Çünkü topu topu iki öküzüm var dedim. Evdeki altı nüfusu bu iki öküzün sürdüğü çift ile bakıyordum. Ben ona bu sözü söyleyince belinden revolver tabancasını çıkardı ve öküzlerimden birini vurdu. Şimdi bir tane kaldı dedi. Sonra da torunlarımdan en büyüğünü komitacı yapmak üzere benden alacağını söyledi. Dizlerimin üzerine çöküp ellerini tuttum ve ona yalvarmaya başladım. Yapma Aram dedim. Aram ekmekçiyan, biz size ne yaptık? Bu zavallı öküz ne yaptı da onu öldürdü? Benim zavallı çocuk torunumu benden de dul annesinden de ayırma dedim. Kolun kölen olayım, yapma Aram dedim. Ben ne dersem diyeyim Aram dinlemedi ve beni bir tekmeyle ölen öküzümün yanına yuvarladı. Sonra da nasıl öküzün biri benim kurşunumda öldüyse vermediğin torunun için bir başka torunun da benim kurşunumda ölecek dedi.
Sonra ne oldu peki Kirkor Fasulyeciyan?
Büyük torunumu çaresizce taşnaklara verdim. Zavallıcık giderken daha elinde tahta oyuncaktan arabası vardı. Son bir kez bana ve annesine baktı. Sonra bir daha da onu göremedim kumandan. Şimdi bile asker olacak çağda değildir ama kumandan, eğer yakalarsanız ona bir şey yapmayın. Çünkü o çaresizliğimizin bir kurbanıydı kumandan. Adı Nubar Fasulyeciyan'dı.
Duydun ya kumandan, bunlar hikayelerden sadece ikisi. Bak bir tane de ben anlatayım. Şu çocuğu görüyor musun? Adı Onnik. Şu yeryüzünde kimsesi yok kumandan. Bunun gibi kimi kimsesi olmayan nice yetim vardır bu yeryüzünde. Fakat herhalde bu yetimlerin ekseriyeti Anadolu'da olsa gerek. Şu günlerde biz Ermenilerde de o kadar çok ki. Neyse, Onnik annesini, babasını, kardeşlerini, hatta amcalarını ve halalarını hepsini birden yolda kaybetti kumandan. Şimdi ona biz sahip çıkıyoruz.
Doğru dedim Berç Cezveciyan, Anadolu bugünlerde yetim ve öksüz çocuklar diyarıdır.
Hikayelerinizi dinledim, hepsi de birbirinden acıdır. Şimdi ben de size birkaç hikaye anlatayım.
Yok kumandan, anlatmayın.
Anlatayım, anlatayım da bakın bakalım işin bizim tarafımızdan nasıl olduğunu da bir görün. Mesela Mehmet Ali'nin hikayesi, mesela İlyas Kaptan'ın.
Anlatmayın kumandan, anlatmayın. Niye derseniz anlatacaklarınız da aynen bizim yaşadıklarımız gibi acı dolu olacak ve kendi içinde haklı olan hikayeler olacak. O yüzden anlatmayın diyoruz. O acılara kayıtsız kaldığımızı sanmayın. Acılarımızın üzerine acılarınızı eklemeyin de demiyorum. Hülasa olarak ben sizin acılarınızı biliyorum diyorum. Yaşadıklarımız bize şunu öğretti kumandan, insan acı yaşamamalı. Eğer acı yaşarsa onu telafi etmenin hiçbir mümkünatı yok. İntikam almak acıyı dindirmez, sadece nefsi okşar. O nedenle insan eliyle yaşanan veya yaşatılan acılar unutulmaz. Siz de inançlısınız, biz de. İnandığımız Tanrı'dan gelene itirazımız olamaz. Fakat onun yarattığı ve sapkınlığa düşenlerin eliyle yaptıklarına itirazımız ve isyanımız var. Bizler bu harbin mağdurlarıyız kumandan. Helvacıyan'ı dinledin, onun acısının nedeni eşkıyalardı. O eşkıyalar da yerli aşiretlere mensuptu. Helvacıyan'ın isyanı kendini yerinden yurdundan eden devletin kendisini korumamasına. Fakat devlet de çaresiz. Zaman zaman onu teskin etmeye çalışsam da bilirsin ki ateş düştüğü yeri yakar. Fasulyeciyan'ı da dinledin. Ona bu kötülüğü yapan kendi dininden ve milletinden bir Ermeniydi. Onnik için ise suçlu kimdir bilinemez. Bir büyük acıyı yaşamıştı.
Suçlu kim biliyor musun Berç Cezveciyan?
Biliyorum kumandan, biliyorum.
Söyle o zaman.
Suçlu insanoğlunun bitmeyen iştihasıdır.
Aynen öyle Cezveciyan.
Yoksa kumandan, Çanakkale'de İngiliz'in, Fransız'ın, Kafkasya'da Rus'un, burada İngiliz'in ne işi olurdu ve esasen bizim yüzyıllardır beraber yaşadığımız Müslüman ve Türk nüfusla ne alıp veremediğimiz vardı da o güzeli Merzur'undan koparılıp bu çöl toprağına gönderildik. Kumandan, ben kendi adıma konuşuyorum. Devletime hiçbir suç bulamıyorum. Yollarda telef olduk, doğru. Ama sınırlarını dahi koruyamayan devletimiz bizi de ancak bu kadar korudu. Bizi bu çorak topraklara getirdi. Ancak başka korunacak neresi var ki?
Biliyorsun ki tehcir sizin için devletin aldığı bir tedbiriydi. Devlet hem kendini hem tebaasını korumak için bu kararı aldı. Ayrıca Ermeni soyu topyekun hedef alınmadı. Eğer olsaydı Anadolu'nun batısında yaşayan ve bilhassa İstanbul'da yaşayanlar da tehcire maruz kalırdı. Ayrıca ordumuzun içinde bizimle harbeden Ermeniler var. Mesela benim özel geçmişim için katılmaktan iftihar ettiğim Çanakkale Harbi'nde bu harbin kaderinin değişmesinde rol oynayan Ertuğrul Tayyaresi'nin yardımcı pilotu bir Ermeniydi. Dolayısıyla Berç Cezveciyan biz Ermenilere hasımlık gütmedik ama öfkemizi de anlayın. Berç Cezveciyan belki yaşlılığın verdiği akillikle belki de çaresizliğin öğrettiği gerçeklerle yüzleşmenin neticesinde hakikatleri en veciz şekilde ifade etmişti. Bununla beraber onu dinlerken de acaba beni yumuşatmak için mi böylesine öz eleştiri yaptı diye düşünüyordum. Neticede savaştaydık ve düşman saflarında bize karşı yer alan Ermenilerden de onlardı. Yo dedim. Bu anlattıkları ve her birisinin hissettiği tamamen gerçekti. Zaten bunlar da zavallı bir köylü tebaasından başka bir şey değildi ki. Evet, emniyetinden sorumlu olduğum bu Ermeni köyü de tıpkı Müslüman Osmanlı tebaası gibi nice acıyı bağrına gömmüştü. Lakin bizzat Ermeni komitacılardan ve eşkıyalardan gördükleri zulüm nedeniyle olanı biteni daha doğru anlamışlardı. Fakat onların da bizi anlaması gerekiyordu. Anadolu'nun doğusunda özellikle de Sarıkamış harekatı sırasında Rus ordusunun içinde Ermeni taburları vardı. Bu bizce bir ihanetti. Erzurum'da yaptıkları kongreyle Ermeniler devletimizi destekleme hususunda ikiye bölünmüşlerdi. Devletimiz de kendisine sadık kalanlara pekala devletlik yapıyordu. Onları koruyor, koruma altına alıyordu. Yollarda nice acı dolu hikayeler yaşamışlardı. Lakin Berç Cezveciyan'ın anlattığı gibi onlar yaşananlardan bir hayli dersler çıkarmışlardı. Bu insanlar bizim himayemizde olduğuna göre biz onlara doğru biçimde davranmak zorundaydık. Eğer kötü davranırsak yaşadıkları travma aşılacak gibi olmayacaktı. Benim karşımda duranlar o hainlerden değillerdi. Bunlar da ne yazık ki aciz ve zavallı Osmanlı tebaasındandı. Devletimizin ve milletimizin Ali Cenaplığını göstermek için hemencecik kolları sıvadı. Tarsuslu Halil Çavuş ile bu mevzuyu münakaşa ettik. Halil Çavuş da haklı olarak Ermenilere öfke duyuyordu. Özellikle de o çok haklıydı. Çünkü bilhassa Adana yöresinde Ermeniler arsızca hareketlerde bulunmuşlardı. Lakin gerekçelerimi anlatınca bana hak verdi. Halil Çavuş'un beni haklı görmesi de tereddütlerimi giderdi. Onları kazanmak için ne yapmalıyız sorusuna cevap olarak Halil Çavuş Şam ile görüştükten sonra işe koyulmamızı söyledi. Fazla vakit geçirmeden Şam ile telgraf görüşmesi yaptım. Azarlanırcasına da cevap aldım. Seni oraya tam yetkiyle gönderdik. Mesele anlaşılmıştı. Gereken neyse yapacaktım. Lakin bu köy bitik vaziyetteydi. Belki Şam'dan biraz destek alırdım diye düşünüyordum fakat vazgeçtim. Beklemekle Hızır gelmezmiş atasözünden yola çıkarak çalışmaya koyuldum. Berç Cezveciyan'a planımı anlattım, minnet duydu. Özellikle de devletin halen daha kendileri için bir şey yapma niyetinde olmasından çok mutluydu. Evet, bu ihtiyar Ermeni'nin devletine ve vatanına olan bağlılığından şüphe etmemeye karar verdim. O ve diğerleri ne yazık ki Batı dünyasının sömürgecilikle beslenmiş arsız iştihasının bizim topraklarımıza düşmüş kurbanlarından yalnızca birkaçıydı. Köyde iki gün boyunca kalacak ve evleri çeşmeyi tamir edecektik. Berç Cezveciyan'a bu işler için askerlerimden daha fazla adam lazım geldiğini anlattım. O da neredeyse kadın erkek demeden herkesi seferber etti. İlk günün sonunda hemen hemen her yıkık dökük evi tamir edip çeşmeyi de tam kullanılır hale getirdik. Köyün orta yerinde yıkık bir kilise vardı, onu da tamir etmemizi istedi bizden. Yapamayacağımızı anlattım. Daha doğrusu ben yapamam Cezveciyan dedim. Eğer askerlerimin içinde bu işe kalkışan olursa da engellemem dedim. Çok dindar birisi olmasam da bir kilise yapmaya gönlüm el vermemişti. Cezveciyan beni anlayışla karşıladı. Askerlerden de bu işe kalkışan olmadı. Onun yerine hayvan ağıllarını onardılar. İkinci günün bitimiyle yeni kurduğumuz bu Ermeni köyünden ayrılma vakti geldi.
Cezveciyan ayrılırken minnet dolu gözlerle konuşmaya başladı. Kumandan, bizi ihya ettiniz, acılarımızın üstüne merhem sürdünüz, devletimize olan hürmetimizi arttırdınız, köyümüzün adını Hayrenik köyü koyduk.
Ne demek o?
Vatan.
Hayırlı olsun, burası sizin yeni vatanınız olacak muhtemelen.
Bilemeyiz, Tanrı bilir, çoğumuz Erzurum yöresinden gelsek de her birimiz ayrı memleketlerden geldik. Bu savaş bizi karlı dağların olduğu Anadolu'muzun çatısı Erzurum'dan, adını sanını bilmediğimiz bu çöllerin olduğu yerlere savurdu kumandan. Sonra da burada toplandık.
Aynı savaş bizi de karlı dağlarda, kızgın çöllerde, vatan için, millet için hayatımızı hiçe sayarak, vatan coğrafyasının bilmediğimiz diyarlarına savurdu Berç Cezveciyan. Lakin nereye gidersek giderim, sıcak çöllerde al bayrağımızın gölgesine sığındık. Karlı dağlarda ise kızıllığında ısındık.
Biz de öyle hissettik kumandan. Bizden olup da kusurları olanlara af dilerim ama bilirim ki araya kan girdi, haset girdi, harp girdi. Gerçekçiyim, affedemezsin ama bil ki bizim gibi olanlar da var Ermenilerin arasında.
Sen de bil ki Cezveciyan ve bildir ki herkese, devletimiz Ermeni de dahil hiçbir tebaasına düşman değildir, hiçbir zaman da olmayacaktır. Türk milletinin bir evladı olarak bilirim ki himayemizde olana asla zulüm etmedik, etmeyeceğiz. Lakin vatanımızı, devletimizi ve milletimizi de korumaktan asla geri kalmayacağız. Çünkü devlet olmazsa hür ve müstakil vatan olmaz. Vatan olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa hiçbir şey olmaz.
Sen de bil ki kumandan, biz Türklerin eminliğinden eminiz. Asırlar önce milletimizi Bizans zulmünden kurtaran Türkleri unutmadık. Kuşaktan kuşağa aktarıldı bunlar. Benim neslim de bunu bilerek büyüdü. Bugün yaşananlar bizim de utancımız. Lakin yaşananlar aynı zamanda acımız.
Bu konuşmadan sonra Hayrenik köyünden ayrıldım. Evet, oradakilerin derdine kısmen deva olmuştuk. Lakin içinde olduğumuz harp dert açmada çok mahirdi.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.